Spor daima. Spor daima.
Türk basketbol tarihinde uluslararası ilk dev adım 1981 Balkan Şampiyonası. Türk basketbolu 80'lerde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir lige ve kendine öncelikle Balkanlarda yer edinmek isteyen bir milli takıma sahipti. Durum böyle olunca Avrupa ve Dünya Basketbol Şampiyonalarında dereceye girmek bizim için sadece hayaldi. Ta ki TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Beyaz Gölge adlı televizyon dizisinin ülke çapında yarattığı o inanılmaz basketbol heyecanının katkılarına da kadar. Beyaz Gölge Türkiye'nin çehresini değiştirmiş, ülkenin neredeyse bütün sokakları tahtadan da olsa yapılmış basket potalarıyla dolmuştu. Bu arada Türkiye Basketbol Ligi eskisinden çok daha fazla konuşulmaya başlamış ve daha önce adlarını bile bilmediğimiz oyuncular günlük sohbetlerde yer almıştı. Örneğin Erman Kunter, Necati Güler ve Efe Aydan gibi isimler dönemin Türk basketbolundaki yeni yıldızlardı. Özetle Türkiye'de basketbol hiç olmadığı kadar artık popülerdi, ancak bu popülerliğe yakışır bir başarısı da daha hala ne yazık ki yoktu. ...1981 yılının Aralık ayında Sofya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası Türk basketboluna işte bu anlamda yeni bir fırsat sunabilirdi. Sofya'ya Aydan Siyavuş yönetiminde giden milli takımımız Necati Güler, Erman Kunter, Melih Erçin, Mehmet Dövüşken, Efe Aydan, Behçet Üner, Serdar Koçyiğit, Turhan Koray, Remzi Dilli, Ömer Saybir, Celal Arısan ve Şadi Olcay'dan kuruluydu. Şampiyonanın en güçlü ülkesi kuşkusuz dünya ve Avrupa şampiyonu apoletli Yugoslavya'ydı. O zamanlar Yugoslavya hala tek bir ülkeydi. Milli takımımız bu şampiyonada oynadığı ilk maçında Bulgaristan'ı 83-69 mağlup etti. İkinci maçımızda zorlu Romanya engeli de aşıldı. Sırada güçlü rakip Yugoslavya vardı. Milli takımımız şampiyonaya önemli oyuncularından yoksun, hatta ümit milli isimleriyle katılmayı tercih eden Yugoslavya karşısında da mükemmele yakın bir takım oyunuyla galip geldi. Artık ülke olarak zorlu Yunanistan finaline kilitlenmiştik. Nihayet takvim 5 Aralık 1981'i gösterdiğinde Yunanistan'la oynadığımız final maçından da 93-80 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Bu arada karşılaşmayı TRT ekranlarından takip edenler unutulmaz basketbol spikeri Ertan Yüce'nin müthiş anlatımıyla adeta kendilerinden geçmişti. Dile kolaydı. Türkiye artık Balkan şampiyonuydu. Başta Aydan Siyavuş ve yardımcısı Ünal Özak'tan oluşan teknik ekibimiz ve elbette unutulmaz basketbol otoritesi Osman Solakoğlu bu başarı hikayesinin arka planındaki de en önemli isimlerdi. Ülke gençliğini TRT ekranlarına kilitleyen Beyaz Gölge dizisiyle aynı dönemde yaşanan bu şampiyonluk Türkiye'nin basketbol heyecanını doruklara taşıdı. Özellikle ülke dışında kazanılması Türk basketbolunun gelişimini de ayrıca etkilemişti. Zaten bir kırılma noktası olduğu sonraki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktı. Bu Türk basketbolu için olumlu manada bir miladın ilk adımıydı. Ve belki de bu şampiyonluk Türk basketbolunun sonraki 20 yılında, 30 yılında, 40 yılında yetişen dev adamlar efsanelerine kadar geçen sürecin de ilk uyanışı olmuştu. Efendim merhaba, Spor Daima ekibinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den selamlıyoruz sizleri canlı yayınla. Canlı yayında programın girişinde okuduğum metin sevgili Özkan Pekesen'e aitti. Özkan şu anda telefon hattımızda, bir diğer değerli konuğumuz da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamız. Spor Daima ekibini de biliyorsunuz ama bir kere daha tekrarlayayım. Programın sizlere kusursuz ulaşmasında çok değerli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, şu anda ana kumandada sevgili Recep Özdem ve Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı, mikrofon başında da ben Murat Örem. Spor Daima ekibi adına hepinize bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Ve şimdi hemen önceliği Ahmet hocama veriyorum. Çünkü az önce sizlerle Özkan'ın metnini paylaştık. Sıra Ahmet hocamda olsun. Özkan da arada söze elbette girecek ve buradan devam edeceğiz. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız değerli hocam?
Teşekkür ederim. Vallahi uzun zaman oldu, hasret kalmışım. Gayet iyi geldi.
Şükür kavuşturana dedik değil evet. mi hocam? Bizim için de öyle. Sizin sesinizi duymak çok büyük bir mutluluk. Ve bir de hep söylüyoruz ya hocam, bu programın böyle sayıca ayağını oluşturan isimler olarak akran olmamızın da şöyle bir artısı oluyor. Bu ta milattan önceye gittiğimizde biz dinozorlar olarak hepimiz hatırlıyoruz ve konuşacak çok konumuz oluyor. Özkan'ın çok güzel aktardığı o 1981 aralığına gidersek, eminim ki bir terslik, bir şey olmadıysa sen de o maçı evdeki büyüklerle canlı canlı izlemişlerdensindir diyorum. İstersen oradan başla. O gün kaç yaşındaydın? Sende neleri çağrıştırmıştı? Sen de o tahta potolara sokaklarda top atıyor muydun?
Şimdi Özkan Bey'in harika metniyle başlayayım. Aslında o kadar güzel özetlemiş ki Özkan Bey yaşadıklarımızı. Yani o dönemi özellikle TRT vasıtasıyla bizim hayatımıza giren beyaz gölge, gerçekten beyaz gölge hepimizin çocukluk, gençlik hatıralarına çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Değil mi?
Çünkü gerçekten hemen hemen bütün mahallelerde, yani istisnasız Türkiye'nin hemen hemen bütün kentlerinde, mahalle aralarında, işte özellikle o dönemdeki o elektrik direkleri ve telefon direkleri vardı
tahtadan. Tahta telefon direkleri değil mi?
Evet, tahtadan direklere potalar yapıp takmıştık hepimiz aynı şeyleri yaptığımız için.
Doğru. Hatta yani hocam pota bile takmamıştık da yalnızca çember bile takmıştık değil mi?
Çember takılanlar da vardı. Tahtanın üzerine yapabilenler, daha da işte o basketbol potasını andıran şeyleri de gerçekleştirenler vardı. Yani hepimiz açısından çok özel zamanlardı onlar ve gerçekten çok büyük izler bıraktı. O açıdan da tekrar TRT'ye şükranlarımızı sunmak zorundayız.
Evet,
çünkü
eğer
bugün biz Türkiye'de basketbolun dünya çapında Türk basketbolundan bahsedebiliyorsak, orada TRT'nin de bir payı olduğu gerçeğinin altını tekrar çizmek gerekiyor.
Kesinlikle,
yani bu sayede basketbolun kitleselleşmesinin sağlanması, mahalle aralarına kadar gitmesi, hı hı, ve çoluk çocuk herkesin basketbol oynamaya heveslenmesinin büyük etkisi oldu. Ve oradan özellikle okullar yoluyla, çünkü Türkiye'de onun da altını özellikle belirtip çizmek gerekiyor. Okullarda da bir dönem bu çok yaygındı. Yani şimdilerde var olan kursların, basketbol kurslarının, voleybol kurslarının öncesinde okullar vardı ve okullardaki basketbol karşılaşmaları, basketbol antrenmanlarının etkisi oldu. Burada yine Özkan Bey'in metninde dile getirdiği o ve sizin özellikle vurguladığınız Erman Kunter, Efe Aydan, o dönemin en önemli, en dikkat çekici basketbolcularıydı.
Evet.
Ve özellikle o basketbolcuların, Efe Aydın'ı konuştuğumuzda, Efe Aydın'ın annesi kanalıyla yine TRT ekranlarındaki o dizi aklıma geliyor.
Kaynanalar dizisindeki Tizen Hanım mıydı? Ni, evet, ni diyen değil mi?
Evet. Kaynanalar, Kaynarlar dizisi ki onun kardeşi de zaten Ege Aydan. O da tiyatro oyuncusu ve dizilerde sinema oyuncusu olarak devam etti. Gerçekten o kuşak aslında metinde de çok iyi belirtildiği gibi bu milyadın başlangıcıydı. Yani bugün 40 yıl sonra Anadolu Efes Euroleague şampiyonu olduğunda işte bunu ortaya koyabiliyorsak, birkaç yıl önce Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğunda bunu ortaya koyabiliyorsak ya da basketbol milli takımımız
dünya
Avrupa'da ya da
olduysa, değil mi?
Dünyada ses getirebiliyorsa bunun arka planında işte o 40 yıl önce atılan o adamın çok büyük etkisi var. Çok ve güzel. Yine orada Özkan Bey'in çok iyi dile getirmiş olduğu o üçlü Aydan Siyavuş, Ünal Özüak ve Osman Solakoğlu'nun yani ölenlere rahmet dileyelim. Gerçekten çok büyük katkıları var.
Çok doğru hocam. Peki hocam sorumu bir hatırlatacağım sana. Ha? Hani bir bireysel olarak sen o gece evde televizyon izledim. Siyah beyaz nasıl bir coşku içindeydin?
Siyah beyaz televizyonda izledim ve yani o dönemde zaten bütün spor karşılaşmaları bizim için olmazsa olmazımızdı. Yani futbol başta olmak üzere ama futbolun dışında TRT bize ne gösteriyorsa daha evvel de farklı defalarda konuştuğumuz gibi artistik patinajından atletizm yarışmalarına boks karşılaşmalarına kadar hepsi güreş karşılaşmalarına hepsi bizim için müthiş bir keyifti. Çünkü şimdiki gençlerin çocukların var olduğu kadar var olan bu çeşitlilik bizim zamanımızda yoktu. O yüzden
iletişim okyanusunun içinde yaşamıyorduk, değil mi?
Tabii yani olan her türlü sportif aktivite bizim için adeta böyle bir nefes alma, kendimizi farklı bir yere doğru götürebilme, yelken açabilme şansı sunuyordu bize. O yüzden de yani TRT'nin o dönemki tek kanallı ve siyah beyaz ekranları içerisinde ama özellikle vurgulamamız gerekir. Nefis anlatımlarla. Tabii. Yani şimdiye de bir göndermede bulunayım. Maalesef şimdi çok büyük çeşitlilik var ama o kadar kaliteli anlatan insanlar maalesef yok.
Evet. Bunu bütün kanallar için, bütün iletişim organları için de söylüyorsun tabii, değil mi hocam?
Kesinlikle söylüyorum çünkü yani ne yazık ki şu anda ekranlarda izlediğimiz karşılaşmalarda ister futbol, ister basketbol, ister voleybol hiç fark etmiyor. Ne karşılaşması izlersek izleyelim.
Ya da tenis, aynı keyfi, ya da tenis değil mi?
Aynı keyfi alamadığımızı ve bize onu aktarmakla görevli olan arkadaşların açıkçası farklı bir şekilde büründüklerini görüyoruz. Halbuki orada işte az önce sözünü ettiğimiz Ertan Yüce'de olduğu gibi ya da işte Halit Kıvanç ustamızda olduğu gibi yani o dönemde bunları anlatan insanlar bize o duyguyu geçiriyorlardı. Bağırmadan geçiriyorlardı. Keyifle geçiriyorlardı.
Harika dedin. Şimdi hocam TRT Spor'un biliyorsun ikinci kanalı TRT Yıldız adıyla yayında yaklaşık bir aydır. Uzun süre test yayınındaydı. O da müthiş bir kanal. Mutlaka sen de denk geliyorsundur, takip ediyorsundur. Orada 1980'lerin, 70'lerin, 90'ların olimpiyatlarına, dünya şampiyonlarına arşivinden yayınlara yer veriyor TRT Spor Yıldız. İnanılmaz anlatımlar, inanılmaz aktarımlar var. Mesela hala bugün 2021'in Türkiye'sinde biz Tansu Polatkan'ın sesini duyabiliyoruz hala TRT'den, TRT'nin kanallarından. Ama 1970'lerde de duyuyorduk Tansu Polatkan'ı. Yani buradan da ona bir selam olsun bu vesileyle.
Tabii kesinlikle Tansu Polatkan.
Kenan Onuk rahmetli.
Rahmetli Kenan Onuk. Yani bütün atletizm yarışmalarında özellikle en çok sesini duyduğumuz isimlerden bir tanesiydi. O yüzden gerçekten TRT'nin bu açıdan 70'li yıllardaki ve 80'lerdeki katkıları o kadar önemli ki. Yani bunların aslında çok daha farklı şekillerde dile getirilmesi gerekiyor. Hatta bunların sadece böyle sözle değil, yazılı olarak da gelecek kuşaklara aktarılması da gerekiyor.
Hocam TRT Akademi yeni elime geçti. Türkiye'de spor yayıncılığı diye bir katalog yayın çıkarmış. Yüzlerce sayfa. İnanılmaz güzel. Ben de senin adına temin etmeye çalışayım. Senin de aklında olsun.
Tamam.
Birçok
tamam,
şey yazıya da dökülmüş. Burada bir virgül koyalım. Özkan'a merhaba diyelim. Özkan tamam. Şöyle demesin. Yani benim metnimi okuyorsunuz. Ondan sonra da hiç beni konuşturmuyorsunuz. Ben bu şey bir soru işareti koyacağım demesin. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba.
Nasılsın? Ne var ne yok?
Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizi dinliyorum büyük bir keyifle.
Sağ olasın. Neler söyleyeceksin sen? Gerçi söyleyeceklerini yazı olarak ilettin ama sen de o günü mesela hatırlıyor musun? İzledin mi? Recep'ten de biraz rica edeyim. Sesini yükselsin. Bu çok derinden geliyor. O dönemi 1981 5 Aralık'ı sanıyorum. Ne yapıyordun? O gün evde miydin?
Şimdi ben öncelikle biraz da şeyden bahsetmek isterim. Bu maç özelinde dönemin gençlerine bu atmosferin nasıl yansıdığından biraz bahsedeyim.
Lütfen, lütfen.
Çünkü işin gücü spor olan, gerçekten okul döneminde de daima sporun içinde olan bir adam olarak şöyle bir psikolojimiz vardı o gün. Ben mesela bir futbol tutkunu olarak basketbolun ciddi bir rakip olacağını, ciddi anlamda Türkiye'de yerleşeceğini işte biraz önce o bahsettiğimiz tahta potalardan anlamıştım. Dedim ki bir işin ucundan bu kadar çok insan tutuyorsa ve bütün ülke satına işte o tahta potalar eğer inşa edilebiliyorsa o kadar çok gönüllüsü var ki Beyaz Gölge'de zaten bunun tetikleyicisi olmuştu. Aynı zamanda o dizide biz basketbolun arka planını, psikolojik bir takım varyasyonlarını, her türlü şeyini görebiliyorduk. Dolayısıyla ben mesela şeyi çok net hatırlıyorum. Antrenmandan gelirdim mesela, futbol antrenmanından. Mahallede bakardım, arkadaşlarım basketbol oynuyor. Zaten yorgunluktan ölmüşüm ama şunu kesinlikle onlara katılmadan edemezdim. Ve hayatımıza futbolun dışında yeni isimler girmişti. Yani hep böyle futbol ikonları vardı dönemin, işte Cemil Turanları, Alparslan Eratlıları gibi. Ama işte yeni isimler gelmişti karşımıza. Yani artık şimdinin tabiriyle trend basketboldu. Ve sadece bir genci etkileyen o kadar çok unsur vardı ki, aparat vardı ki. Mesela bir ayakkabı konusu vardı. Bir futbol ayakkabısını, yani bir kramponu bir sahada giyebiliyordunuz ama sokakta giymeniz tabii ki mümkün değildi. Bir basketbol ayakkabıları furyası başladı. Tişörtleri furyası başladı. İşte o bahsettiğimiz ligden bahsetmeye başladık. Artık ciddi bir alternatif tam da gündeme oturmuştu. Dolayısıyla ülke olarak da hem de gençler olarak da bir şeylere kolay da erişemiyorduk. Yani mesela şimdi internet var, herhangi bir NBA maçını ya da çok uluslararası bir turnuvayı tek bir tıkla izleyebiliyoruz. Halbuki biz o zamanlar bir basketbol maçını yani iple çekiyorduk.
Tabii.
Dolayısıyla korkunç bir açlık vardı spor, yeni bu yeni spora karşı. İşte basketbol topları mesela bizim kendi aramızda arkadaşlarımız içerisinde güzel bir basketbol ayakkabısı veya bir güzel bir basketbol topu sanki bir prestije dönüşmüştü. Şimdi ülke gençliği bu durumdayken tabii ki onlara örnek olan, hakikaten de dönemi itibariyle çok iyi basketbolcular olan, biraz önce ismi andığımız kişiler, yani Efe Aydan gibi, Erman Kunter gibi, Avrupa Dünya Şampiyonası bizim için bir hayal gibiydi. Balkan Şampiyonası belki ulaşılabilirdi ki daha önce katıldığımız turnuvalarda hep ilk dörde falan oynadığımızı falan bakıyorum, ben tarihten öğreniyorum. Fakat burada alınan şampiyonluk, bir de dizinin aynı anda gündemde olması, yani basketbolu aldı götürdü. Biraz önce Ahmet Hocam'ın da dediği gibi okullar bazında, mesela yine ben lise çağıma döndüğüm zaman Ankara'dan bahsedebilirim. Hocam da mutlaka İzmir'den bahsedecektir. Yani mesela bir deneme lisesi ve Ankara Koleji arasındaki basketbol karşılaşmalarını liseler arası bakın. Bütün Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda hınca hınç dolu seyrederdi.
O rekabet i̇şte, inanılmazdır değil mi?
Yani böyle bir şey yok. Biz gidip mesela farklı bir branşta olmama rağmen ben gidip oraya gidip mutlaka o heyecanı görmek isterdim. Büyük bir gıptayla seyrederdim kendi yaş grubumdaki arkadaşlarım ki o dönemden çok önemli basketbolcular Türk basketbolunda devam ettiler. Milli takım forması altında bu ülkeyi temsil ettiler. Yani şahane bir dönemdi o. Çünkü çok büyük bir şey vardı. İlgi vardı. O ilgi gerçekten, dediğim gibi, herkes bir ucundan tuttu tahta potasına kadar. Ve daha önceki programlarımızda andığımız duayen isimler de demek ki ne kadar gerekli çalışmaları yerinde yaptılar ki basketbol bir noktaya geldi. Son olarak şunu söyleyeyim. Basketbolun günümüze kadar olan gelişme sürecine baktığımız zaman grafiğinin yükseldiğini görüyorum ben. Yani mesela bir durağanlıktan ziyade 80, 90, 2000 derken sürekli bir grafik yükselmesi var. Orada ben kendim şöyle değerlendiriyorum. Mesela ben futbol antrenmanına giderken eğitim hayatında futbolcu arkadaşlarımız, bu sosyolojik bir gerçek, söylemekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum, biraz daha geri planda düşünürlerdi. Oysa basketbol oynayan arkadaşlarıma baktığım zaman hepsi üniversite sınavları, işte kurslar, ciddi anlamda bir eğitime olan bir ilginin daha fazla olduğunu görüyorum. Ben basketbolun gelişimini biraz da bu entelektüel yapısına yakınlığıyla da bağdaştırıyorum.
Ki bizim o yetiştiğimiz 70'ler 80'lerde de buna hep vurgu yapılırdı. Yani basketbol salon sporudur. Çok daha kibardır insanlar rekabette de şurada burada da diye. Bugünlere de bu kısmen yansımış durumda. Hatta yine sonra Ahmet hocamı da yine uygun bulduğumuzda 1990'larla birlikte şu tespitler çok yapılmıştır. Futbol seyircisi basketbolda spor salonlarına geldikçe basketbolda da gerilimler ortaya çıktı diye. Yanılıyor muyum Ahmet hocam?
Doğru, doğru. Bu tespitleriniz son derece önemli. Yani aslında basketbol seyircisinin de bozulmasına yol açan aslında futbol seyircisi oldu.
Evet, böyle bir şey var. Bunu hocam burada bir cümleyle böyle konuşalım. İleride eni konu bir başlık olarak, sosyolojik bir olgu tamam, olarak olur, bunları olur. Konuşalım. Şimdi Özkan bu rekabetleri söyleyince iller bazında 80'lerde işte ben Susurluk'tayım ve bu bir ayağım Bursa'da, bir ayağım Balıkesir'de. Örneğin Bursa'da da Bursa Erkek Lisesi ile Bursa Anadolu Lisesi'nin ciddi bir rekabeti olurdu sporun tüm dallarında. Balıkesir'de Balıkesir Lisesi ile Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nin bütün maçlarında böyle o Kurtdereli spor salonu ciddi manada elektrik yüklü olurdu. İzmir'de de yine o dönemde arkadaşlarım vardı. Bornova Anadolu Lisesi'nin adını çok duyardık. Bornova, doğru mudur hocam?
Bornova Anadolu Lisesi doğru. Atatürk Lisesi ve tabii Karşıyaka Lisesi.
Ha, evet.
Çünkü Karşıyaka Lisesi özellikle o 1987'deki Karşıyaka'nın şampiyonluğundaki 3-4 tane Birtan, Ziya gibi birkaç önde gelen isimlerin yetiştiği lisedir.
Evet, özellikle Birtan Karşıyaka'da da yıllarca evet. Basketbol oynadı değil mi hocam?
Evet, evet, yıllarca tabii.
Sen o dönemde bu liselerden birinde talebe miydin? Öyle bir şeyi birebir yaşadın mı?
Ben Karşıyaka Lisesi'nde okuyordum, ortaokulda.
Bu Karşıyaka'da bir alt kuşaktaydım ortaokul. Şimdi hocam bu Balkan Şampiyonası hakikaten uzun uzun konuşulacak bir şey ama Özkan çok farklı Türk basketbolunun elde ettiği başarılar diye uzun bir liste çıkarmış 80 sonrasında. Fakat biz bugün 1981'i konuşalım. Hoş da bir şey var. Yayına girerken onu kafamda kurguladım. 81, 91, 2001, 2011, 2021. Yani tamı tamına 40 yıl geçmiş aradan. Geriye dönüp baktığımızda sanki dün gibi diye konuşuyoruz. Çok ciddi de bir yıl da geçmiş. Ve o takımda hani hep öne çıkan bazı isimler var ama daha da farklı isimler var. Şimdi Özkan'ın çıkardığı listeye bakıyorum ben. Necati Güler. Yani Necati Güler'i bugünün basketbolla ilgilileri de gene bilecekler. İki basketbolcunun da babası değil mi? Muratcan Güler'in ve diğer basketbolcunun babası. Babada ne ola? Melih Erçin. Ben mesela Melih'in o 5 numara şutlarını çocukluğumda, gençliğimde çok net hatırlarım. Çaprazdan alırdı, atardı. Tıpkı Ege Aydan'ın neydi o? Hook shot'ları gibi, kancaları gibi. O hook shot'la ilgili ya da o yıllarla ilgili ya da Mehmet Dövüşken, Kara Mehmet diye anlatırdı Ertan Yüce maçlarda. Hatta yine İzmir'de bir milli maç öncesinde, o zaman böyle potalar motalar bu kadar ultra lüks değil, amortisörlü değil. Mehmet kulakları çınlasın, ısınırken bir smaç yapıyor. Cam paramparça olduğu için biz bekliyoruz ki TRT'den maçı izleyelim. 2 saat, 3 saat sonra ya maç kaldı. Çünkü o cam potanın İzmir'in bir başka yerinden sökülüp oraya getirilmesi gerekti. Bilmiyorum, hatırlıyor musun yani bu tür şeyleri? Böyle basketbolla ilgili senin de aktarmak istediğin o milli takımla ilgili, oyuncuların farklılıklarıyla ilgili söyleyecek nelerin var hocam? Son 7 dakikadayız.
Şunu söylemek istiyorum. Özellikle Özkan Bey'in söylediği bir kısım, bir yer var. Orada dedi ki basketbol oynama ve futbol oynama. Şimdi futbol ben de oynadım. Futbolla işte antrenman ve okul arasındaki ayrım isteseniz de istemeseniz de sizi bir yerden sonra tercih yapmaya zorluyor. Fakat basketbolda aynı şey geçerli değil. Yani basketbol oynamakla beraber okul ve okul sonrasında özellikle akşamlarda sporunuzu devam ettirebiliyorsunuz spor salonunda. Bu da ister istemez basketbolcuların eğitim anlamında daha yukarılara doğru tırmanabilmesini işte ve daha az önce Özkan Bey'in söylediği gibi entelektüel birikimin daha yüksek olmasına yol açıyor.
Bak, çok önemli bir şey söyledin. Hiç bugüne kadar böyle üzerinde düşünmediğim bir şeyi bizimle paylaştın hocam. Yani sosyolojik bir gerçeklik olarak birinde açık havada yapıldığı için akşamla birlikte bu faaliyetler çok ciddi manada, hele o yıllarda aydınlatma şu bu çok daha zayıf olduğu için, bittiğin için futboldaki öğrenci potansiyeli farklı. Basketbolda gece bu işi de yapabildiğin için gündüz okula daha sağlıklı gidip gelebiliyorsun. Aradaki fark da bu diyorsun yani.
Tabii bu çok önemli bir fark,
çok
çünkü
belirleyici, evet.
pek çok kişi, benim de aralarında bulunduğum pek çok kişi tercih yapmak zorunda kaldık. Yani ya okulu tercih edecektik ya futbolu tercih edecektik. Hı hı. Yani basketbolda ise siz gün boyunca okula devam ettiniz. Akşam saatlerinde ise akşam üstüne itibaren gece geç saatlere kadar antrenmanınızı yaptınız. Yani bu basketbolun, voleybolun oradaki yetişen sporcu profilinin daha farklı bir şekilde gidebilmesini sağladı. Futbolda ise istesek de istemesek de o dönemin koşullarını düşündüğünüzde aydınlatmalar yok, sahalar bu kadar yaygın değil. O yüzden de pek çok insan aslında futboldan zaman içerisinde eline eteğini çekti ya da çekmeyenler bile eğitim anlamında daha en fazla liseyi bitirme durumunda kaldılar.
Hatta hocam sözünü kestim. Yine patenti sana ait olduğu için ben Özkan'dan dinlediğim için bunu da dinleyicilerimize yine senin huzurunda aktarmak istiyorum. Bu arada sevgili dinleyiciler, yani biz hep şunu vurguluyorum. Bu programı haftada bir canlı olarak sizinle yapıyoruz ama programdan programa istişarede değiliz. Biz hafta içindeki farklı zaman dilimlerinde herkes birbirine bir şekilde danışıyor. Onu mu yapalım, bunu mu yapalım? En doğru programı, en doğru içerikle sizlere sunalım çabası içindeyiz ve geride kalan günlerde sevgili Özkan Ahmet hocamı aradığında Ahmet hocam çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki basketboldan futbola insan transferi çok mümkün olmuştur tarihte ama futboldan basketbola ya da diğer spor dallarına bu kadar rahat geçişkenlik yoktur. Doğru mu özetledim? Hocam bunu biraz açmanı istiyorum.
Bunu doğru söylediniz ve onun da ötesine de geçtik. Orada konuştuğumuzda biraz daha ilerisinde şu vurguyu da bulundum ben. Hı hı. Basketbol kendi içerisinde basketbol oynayanlar, basketbolda başarı kazananlar gerek milli takımlar düzeyinde gerek yöneticilik düzeyinde devam ettiklerinde en uç nokta olan federasyon başkanlığına kadar gidebiliyorlar. Hmm. Hatta dünya FIBA başkan yardımcılığına kadar uzanabiliyorlar. Hmm. Bunun Türkiye'deki örneklerini işte Turgay Demirel'de gördük, Hidayet Türkoğlu işte federasyon başkanı. Bu önemli bir ayrım.
Evet.
Futbolda ise bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Hmm. Yani bizim futbol federasyonu başkanlarımız eski yöneticiler ama onlar da büyük çoğunluğu futboldan gelen insanlar değil.
Çok önemli bir tespit yapıyorsun.
Bu çok farklı bir noktayı beraberinde getiriyor. Yani basketbolun içinden gelip oynayan, bütün o sorunları bilen kişinin federasyon başkanı olduğunda olan bitene yaklaşmasıyla sadece ve sadece yöneticilik yapmış federasyon başkanlığı yaptığındaki futbola bakışı aynı olmuyor. Yani bu Türkiye'de futbolun ne kadar biz üzerinde durursak duralım o dünya çapında başarı elde edememesinin arkasında yatan önemli etmenlerden birisi olduğunu düşünmüşsünüz.
Çok önemli, çok önemli. Hakikaten öyle. Yani o büyük bir tabir var ya, hani masanın her tarafında oturuyor olmak çok ciddi bir artı getiriyor değil mi sorunların çözümünde?
Alo.
Duyabiliyor musun hocam beni?
Geldi şimdi sesiniz geldi. Buyurun.
Şunu diyorum, hani o tabirle masanın her tarafında oturabilmek ciddi bir tecrübeyi getiriyor.
Kesinlikle haklısınız ve çok da fark ettiriyor. Çok fark ettiriyor.
Evet hocam, son 3 dakikadayız. Programı canlı yapıyoruz ve bugün akşam saat 22'de Türkiye bir başka alana da kilitlenecek. Yine TRT ekranlarına kilitlenecek. Birer cümle bunu da alalım. Milli takımımız Avrupa 2020. Aslında yıl 2021 ama 2020 rötarla yapılıyor sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz salgın dolayısıyla İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Bir kısım dünya çapındaki uzmanlar Türkiye'yi çok önemli bir noktada tanımlıyorlar. Bir kısmı abartıyorsunuz, duygusal bakıyorsunuz, milli takım o kadar da ileri gidemeyecek diyor. Sen ne diyorsun Ahmet hocam?
Ya ben bu milli takımın bundan önceki milli takımlardan çok daha farklı olduğu kanaatindeyim. Umarım yanılmam. Ve milli takımın daha başarılı sonuçlar alabileceğini düşünüyorum.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hatta bugün yine bir Sergen Yalçın her zamanki iddialı üslubuyla rahat olun, finali Fransa ile Türkiye oynar demiş. Umarım öngörüleri doğru çıkar.
Umarım öyle olur. Umarım öyle olur.
Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Tadımlık oldu. Haftalardan sonra sesini duyduk. Haftaya yine basketboldan devam ederiz. Sen de orada olursan yine sana bağlanırız değerli hocam.
Tabii. Çok sevinirim.
Sağ ol.
Çok teşekkür ederim.
Evet, görüşmek sevgili Özkan, kaldı sana da 90 saniye, neler söyleyeceksin?
milli takımla ilgili isterseniz bir
tabii, şey. Tabii onunla ilgili soruyorum.
Şimdi şöyle bir şey var. Eskiden milli takımımızın oyuncularına baktığımız zaman bütün oynadıkları takımların kendi ligimiz olduğunu gördük. Fakat bugün milli takıma baktığımız zaman Juventus'tan tutun Liverpool'a kadar uzanan çok ciddi ekiplerde futbol oynadıklarını görüyoruz.
Tabii.
Yani
en son Lille'i şampiyonluğa taşıyan bizim çocuğumuz değil mi? Yani bizim çocuğumuz Burak.
Aynen öyle. İşte söylemek istediğim şu, futbolda özellikle dış temas bizim eskiden en büyük sorunumuzdu. Bugün bırakın dış teması, onların liginde oynamaya başladık. Dolayısıyla bu birliktelik,
onların
yani
onların liginde oynamaya başladığın daha ötesine gidelim. Onların liginde şampiyonu belirliyoruz.
Belirleyici olmaya başladık diyebiliriz. Evet, işte Melih Demiral'ın mesela Juventus defansında neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla bu Avrupa futboluna asla yabancı olmayan bir milli takımın Avrupa futboluyla iyi bir mücadeleye girebilmesi ve sonuç alabilmesi için o oyuncular grubunu çok iyi bir şekilde yani senkronize olabilmesi lazım.
Ve bütün şartlar müsait diyorsun son 15 saniyen Özkan.
Fazlasıyla bunu yapabilecek güçteler ama tabii ki açılış maçları her zaman sürprizlere gebedir. Oturacağız birlikte seyredeceğiz. Ben de milli takımdan umutlu olduğumu söyleyebilirim.
Sağ ol, var ol. Haftaya yine biz basketbol tarihimizde devam ederiz sevgili Özkan. Yeni konuyu, yeni başlığı programın ardından yine oturur hep beraber belirleriz. Teşekkür ediyorum değerli katkılarına. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özlem, telefon hattında program konuklarımız Profesör Doktor Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima ekibinin lideri, prodüktör, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyoruz ve milli takımımıza da elbette başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.